tefekkür ırmağını bereketli topraklara akıtmalı. Cenab-ı Hak her kuluna tefekkür kabiliyeti vermiştir. Her insanın derununda gürül gürül akan bir tefekkür ırmağı mevcuttur. Bu ırmak hiç durmaz, devamlı akar. Yönlendirilmeyip kendi haline bırakıldığında nereye akacağı bilinmez. Doğru yanlış her yerden geçer. Bazen kuru çöllerde kaybolup gider. Diğer bir ifadeyle, sele kapılmış kütükler gibi meçhul bir akıbete doğru sürüklenir. Asıl maharet, tefekkür ırmağını verimli topraklara yönlendirip bereketli mahsuller yetiştirmektir. Cenab-ı Hak, tefekkür ve tahassüs nimetlerini rızâ-i ilahi istikametinde kullanmayan insanları şöyle ikaz eder. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. El-Enfal 22. Andolsun ki biz, cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. El-A'raf 179. Kalp bir ayna gibidir. Gaflet ve inkarla kararıp paslanır. Onun cilası evvela Allah'ı tasdik ve sonra da ona muhabbetle yönelmektir. İnsan en basitinden, niye dünyaya geldik? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Rızkımızı gönderen kim? Yolculuk nereye gibi suallerin cevabını düşünmelidir. Bu hakikatlerden uzak bir şekilde nefsani bir yaşayışa dalıp, kalbini hakkı bilmek ve varlığının delillerini düşünmekle meşgul etmeyen kişi, hazin bir akıbetin yolcusu olmuş demektir. Bu tür insanlar, hakikati açık bir lisanla ortaya koyan ilahi nimetleri görmezden gelir. Üzerinde düşünmezler. Bu sebeple gaflet ve dalalette mesel sembol olan hayvanlara benzetilmişlerdir. Zira bütün arzuları yemek, içmek ve nefsani isteklerini yerine getirmektir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Nefsinin heva ve heveslerini ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar gidiş itibariyle daha da sapıktırlar. El-Furkan 43-44. Bir hak dostu şöyle der. Bu alem, akıllar, düşünüp ibret alan akıl sahipleri için seyri bedai, ilahi sanatın ibretle temaşası, ahmaklar içinse yemekle şehvetten ibarettir. Öte yandan tefekkür, daha önce de ifade ettiğimiz gibi iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da hizmet edebilir, şerre de. Nefsin süfli emellerinin emrine de girer, ruhani ulviliklerin emrine de. Cenab-ı Hak, tefekkür kabiliyetini kötü yollarda kullananları şöyle ikaz etmektedir. Allah'ın izni olmadan hiç kimse iman edemez. Allah pisliği akıllarını güzelce kullanmayan ve düşünmeyenlerin üzerine bırakır. Yunus 100. İnsana bulaşan en büyük pislik, inkar hastalığıdır. Zihnini ve gönlünü Allah'ın kevni ve kelami ayetleriyle meşgul etmeyen, onlar üzerinde düşünmeyen, akletmeyen kimse, bu pislikten kurtulamaz. İman nuruyla beslenip, vahyin rehberliğinde kullanılan akıllar, tevhide ve Allah'ı tanımaya yol bulurken, bundan mahrum olan akıllar, hakka ve hayra nail olamazlar. Vahyi temel almadan, sırf akıllarıyla hakikati bulabileceğini zanneden filozofların en büyük aldanışı da budur. Çünkü onlar, imandan uzak olan akılların da, hakka ve hayra yol bulabileceğini zannetmektedirler. Öte yandan, tefekkür nimetini doğru kullanabilmek için, aklı ve gönlü malayani şeylerle meşgul etmemek gerekir. Nitekim ayet-i kerimelerde buyrulur, O, felaha eren müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. El-Mü'minun 3. O, Rahman'ın has kulları, yalan yere şahitlik etmezler. Boş şeylerle karşılaştıkları vakit, oradan vakarla geçip giderler. El-Furkan 72. Hadis-i şerifte de, lüzumsuz şeyleri terk etmesi, kişinin iyi bir Müslüman oluşundandır buyurulmuştur. Nefsani hastalıkların en tesirli ilacı, kişinin tefekkürünü faydalı şeyler üzerine teksif edip, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşguliyetten uzaklaşmasıdır. Malayani şeyler üzerine tefekkür, bütün şer, hezimet ve zilletlerin kapısıdır. Faydasız şeyler üzerinde düşünenler, faydalı olanı kaçırır. Kendilerine lazım olacak şeylerden mahrum kalırlar. İbnül Cevzi der ki, kalbin mübahları düşünüp durması, onda zulmet meydana getirir. Haramları düşünüp, planlamanın nasıl bir netice doğuracağını sen düşün. Misk bile suyun vasfını değiştirip onunla abdest almaya engel olursa, köpeğin yaladığı suyun halini sen düşün. İşte bu yüzden büyüklerden biri şöyle der. Mübahları işlemeyi adet haline getiren kişi, vuslatın lezzetinden mahrum kalır. İnsan, tefekkür, tahassüs, tahayyül ve tasavvur gücünü hayra yöneltmezse, şeytan onun düşüncesini şerre yöneltir. Dolayısıyla o insan, rahmani bir tefekkür nimetine sahip olamaz. Cenab-ı Hakk'ın nimet olarak lütfettiği akli ve kalbi kabiliyetlerden istifade edeceği yerde zarar eder. O halde bir müminin Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin gösterdiği istikamette aklını fikrini daima hakka ve hayra yorması icap eder. Tefekkür zikirle birlikte olmalıdır. Yusuf Hemedani Kuddise Sirruh şöyle buyurur. Kalp ve zikir ağaçla su gibidir. Kalp ve tefekkürse ağaçla meyve gibidir. Ağaca su vermeden yeşermesini beklemek, yaprak ve çiçek açmasını beklemeden de ondan meyve istemek hata olur. İstense bile asla meyve vermez. Çünkü o vakit meyve zamanı değil, ağacı besleme ve imar etme zamanıdır. Ona su vermek, sarmaşık otundan ve yabancı şeylerden arındırmak, sonra da güneşin ısısını beklemek gerekir. Bunlar gerçekleşince ağaç taze ve neşeli olur. Yeşil yapraklarla süslenir. Ağaç bu hale büründükten sonra onun dalından meyve istemek doğru olur. Ancak bu vakit meyve zamanıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle der. Akıllı kişiler kendilerini zikirle tefekküre, tefekkürle de zikre alıştırmaya devam ederler. Neticede kalplerini konuştururlar. Bundan sonra artık onların kalbi hep hikmetle konuşmaya başlar. Hasılı, zikirle tefekkür birbirinden ayrılmamalıdır. Zikirde en mühim husus, onu şuurla ve manasını tefekkürle yapmaktır. Büyük velilerden Muhammed Parsa Hazretlerinin ifadesine göre, kelime-i tevhid zikrinde, La ilahe, başka ilah yoktur derken, bütün mahlukatın fani olduğunu düşünüp hepsini yok saymak ve Allah'tan gayrı her şeyi zihinden ve gönülden uzaklaştırıp düşünce ve duyguları temizlemek gerekir. Kalp, Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şeyin kulu olmama şuur ve idrakiyle dolmalıdır. İllallah, sadece Allah vardır derken de, Allah'ın kadim varlığının ebedi olduğunu ve muhabbetle yönelecek yegane varlık olduğunu düşünmek gerekir. Bu suretle Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli eder. Bahauddin Nakşibend Kuddise Sirruh'ta, zikirden maksat sadece Allah ve La ilahe illallah demek değildir. Belki sebepten müsebbibe, sebep olan asıl faile Allah'a gitmek ve nimetin müsebbipten geldiğini görmektir der. Yani zikrin hakikati gaflet meydanından müşahede ufkuna yükselmektir. Mevlana Kuddise Sirruh şöyle buyurur. Tek olan, eşi benzeri bulunmayan Allah'ımız, Üzkürullâhe, Allah'ı zikredin diye bize izin verdi. Bizi ateş içinde gördü de nur ihsan etti. Hissetmeden, tefekkür etmeden sadece ağız ve dille yapılan zikir noksan bir hayaldir. Padişahça, yani can-ı gönülden hayranlık duyularak yapılan zikir sözlerden, kelimelerden arınmıştır. Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkürle zikreden kişide zamanla Allah muhabbeti artar. Çünkü Allah'ı zikretmek, Allah lafzını sadece kelime olarak tekrarlamak değil, onun muhabbetini idrak merkezi olan kalbe yerleştirmektir. Zikir ve tefekkür sayesinde insan önce muhabbetullah'a ulaşır. Sonra bu muhabbet sayesinde marifetullah'a, yani Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını daha iyi tanımaya başlar. Hatta o hale gelir ki, onu gören derhal Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Bunun neticesinde Cenab-ı Hak da onu sever ve kendisine dost edinir. Nitekim bir kutsi hadiste Hak Teâlâ, kullarımdan velilerim ve yarattıklarımdan sevdiklerim şu kimselerdir ki, ben zikredildiğimde onlar hatıra gelir. Onlardan bahsedildiğinde ben hatıra gelirim buyurmaktadır. Zikir, dille, bedenle ve kalple olmak üzere üç kısımda mütalaa edilmiştir. Dilin zikri, Allah Teala'yı güzel isim ve sıfatlarıyla yad etmek, hamd etmek, tesbih edip yüceltmek, kitabını okumak ve ona dua etmektir. Bedenin zikri de, her bir uzvu ne ile emrolunmuşsa onunla meşgul etmek ve yasaklardan alıkoymaktır. Kalbin zikrini ise Elmalılı Hamdi Efendi şöyle izah eder. Kalbi zikir, Allah'ı gönülden anmaktır ki, başlıca üç gruptur. 1. Allah'ın zatına ve sıfatlarına delalet eden delilleri düşünmek ve onun mülkü hakkında kalbe gelen şüphelere cevap aramaktır. 2. Rabbimizin üzerimizdeki haklarını ve kulluk vazifelerimizi tefekkür etmektir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını, bunların delil ve hikmetlerini düşünmektir. Zira insan tekliflerin mahiyetini ve ilahi emirlere itaatin neticelerini bilince, salih amellere daha çok rağbet eder. 3. İç alemdeki ve dışarıdaki mahlukatı ve bunlardaki yaratılış sırlarını tefekkür ederek, her zerrenin ilahi aleme bir ayna olduğunu idrak etmektir. Bu aynaya gereği gibi bakanların gözüne, o cemal ve celal aleminin nurları yansır ve bundan bir şuur anı içinde alınacak olan zevkin bir parıltısı bile dünyalara değer. Zikrin bu mertebesinin nihayeti yoktur. Bu noktada insan kendinden ve alemden geçer. Bütün şuuru hakta kaybolur. Hatta zikir ve zakirden, zikredenden hiçbir nam ve nişan kalmaz. Sadece mezkûr, zikredilen hak hissedilir. Gerçi bu makamın lafını edenler çoktur. Fakat buna erenlerin lafla alakası yoktur. Velhasıl bütün varlıklar, insan idrak ve şuuruna kudret eliyle tutulmuş bir ilahi tecelliler aynasıdır. Bu aynadaki sır ve hikmetleri sezebilmekse, gönül aynasının berraklığına bağlıdır. Zikir ve tefekkürün en bereketli vakti seherlerdir. Seven, sevdiğini çok zikreder. Bir şeyi çok zikreden kişi de, bir müddet sonra onu daha fazla sevmeye başlar. Sevginin büyüklüğü ise sevilen uğrunda yapılan fedakarlık nispetindedir. İşte seherlerde tatlı uykusunu terk edip, Hak Teâlâ'ya iltica etmek de, gerçek bir muhabbetin en güzel tezahürlerinden biridir. Düşünmek lazımdır ki, seherlerde ilahi rahmet ve gufran adeta taşıyor. Bu ilahi bereketten ilhamla bülbüller en tatlı nameleriyle şakıyor. Açılan rengarenk güller en güzel rayihalarını o vakitte cömertçe ikram ediyor. İnsanın bu ilahi rahmet sofrasından nasipsiz kalması ne hazindir. Günün en kıymetli kısmı, gecenin üçte ikisinden sonrasına tekabül eden seher vakitleridir. Seher vakitleri, zihnin meşgalelerden uzak olduğu, kalbin durulup saflaştığı, sessizliğin etrafı kapladığı, fani alakaların zayıfladığı bir andır. Bu vakit, ilahi rahmetin indiği ve alemlerin Rabbinin kuluna en yakın olduğu bir zamandır. Meşgalelerden uzak olması ve gönlün tam manasıyla Allah'a yönelebilmesi sebebiyle seher vakitleri düşünenler için ibret almaya en müsait zamanlardır. Tefekkür için en mümbit vakittir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Birazı hariç geceleyin kalk namaz kıl. Gecenin yarısı kadar yahut yarısından biraz eksilt veya bunu artır ve ağır ağır tertille Kur'an oku. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Şüphesiz gece kalkışı hem daha tesirli hem de söz bakımından daha sağlamdır. Gündüz vaktinde ise senin için uzun bir meşguliyet vardır. El-Müzzemmil 1-7. seherlerin sükunetine mukabil gündüzler, dikkatlerin dağıldığı, ses ve gürültünün arttığı zamanlardır. Gecenin tesirli vakitlerini değerlendiremeyen bir kimse, gündüzün meşgaleleri arasında Allah Teala'ya yönelme ve ibadet etmenin feyz ve ruhaniyetine seherlerdeki kadar erişemez. Hasılı seher vakti, ibadet için ayrılmış mutena bir an. Gündüzse hizmet etmek ve rızık kazanmak için bahşedilmiş güzel bir nimettir. Yani mümin, seher vakitlerinde yalnızca hak ile, gündüzleri ise halk içinde hak ile beraber olmak durumundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin en bereketli ve feyizli vakti olan seherlerde namaz kılmayı, Kur'an okumayı, dua ve tefekkür etmeyi hiç terk etmemiştir. Öyle ki, hastalandığı ve ayağa kalkamayacak kadar takatsiz kaldığı zamanlarda bile seherlerini oturarak değerlendirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tefekkür için bilhassa gecelerden istifade ederdi. Göz yaşları içinde ayakları şişinceye kadar kıyamda kalır, saatlerce rükû ve secde halinde dururdu. İmam Hasan bin Ruşeyk şöyle der, tefekkür deryasının kilitlerini ve hak kapısını açabilmek için, seher vakti uykudan kalkıp manevi yükselişe vesile olacak gayretlerde bulunmaktan daha iyi bir anahtar yoktur. Çünkü insan o vakit dış alakalardan, dünya endişe ve ihtiraslarından uzaktır. Rabbi ile beraberlik zamanına girmiştir. Bedeni dinlenmiş, kendine gelmiş, tazelenmiş ve zindeleşmiştir. Velhasıl havanın en güzel, esintinin en tatlı olduğu vakit ve gece ile gündüz arasındaki en müsait zaman, seher vakitleridir. Zira seherlerde aydınlık karanlığın üzerini kaplamaktadır. Akşamda ise vaziyet bunun zıttınadır. Karanlık aydınlığın üzerine çökmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, o müttakiler, geceleri namaz kılmak ve istiğfar etmek için yanlarını tatlı yataklarından ayırırlar. Korkuyla ümit arasında Rablerine iltica ederler. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden infak ederler. Es-Secde 16. Bir müminin seherlerde günahlarına istiğfar etmesi, ilahi azabı düşünüp duygulanması, ölümü hatırlaması, hayatının geri kalan kısmını nasıl değerlendireceğini planlaması ve Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmesi, Allah Teala'nın sevip razı olduğu ameli salihlerdendir. Cenab-ı Hak bu şekilde seherleri ihya eden ve bir infak ömrü yaşayan kullarına şu müstesna müjdeyi vermektedir. Yaptıklarına karşılık onlar için nice sevindirici ve göz kamaştırıcı nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Es-Secde 17. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir buyurmuştur. Allah Teala, ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın hatır ve hayaline gelmeyecek nimetler hazırladım buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki, bize bildirilmeyen cennet nimetleri, bildirilenlere nispetle çok daha fazladır. Bazı rivayetlerde bu nimetleri meleklerin ve peygamberlerin bile bilmediği haber verilir.